Günaydın, hoş geldiniz. Çok teşekkür ediyorum bu sabahta benimle birlikte olduğunuz, evlerinize, iş yerlerinize konuk ettiğiniz, benim çalışma odama misafir geldiğiniz ama en çok bu yayın boyunca mümkün olduğunca ön yargılarınızdan kurtularak sadece ülke için konuşmaya hazır şekilde burada bulunduğunuz için. Sağ olun, var olun. Dünyanın neresinden katılıyorsanız bu yayına ve bulunduğunuz yerde insanlar birbirlerine hangi dilden günaydın diyorlarsa o dilden günaydın dediğimi varsayın lütfen. Rojbaş, Pariluis, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Buongiorno, Dobri Utro, Cin Dobre, Yore Gelt, Huamenta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabay Lahir, Boreda, Habari, Dilam Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha, ne diyorsanız günaydın. Hadi yayını paylaşın bakalım aşağıdan Periskop izleyicileri. Ben de sosyal medya üzerinden yapayım aynı paylaşımı. Oradan Twitter'dan çağırayım insanları. Gelin hep beraber konuşalım. Diyeyim ki bugün şu hayatımızı çok etkileyecek şeyi bir parça oturalım, masanın üstüne koyalım ve hep beraber anlatalım neymiş, nasıl olmuş, bundan sonrası nasıl olur. Çünkü bugün bir parça hukukun ölümünü konuşacağız. Belki yeryüzünde her şeyi bir şekilde uyum sağlayarak nasıl götüreceğimizi, nasıl kotaracağımızı biliyoruz. Ama bir şeyin asla çözümü yok. Eğer hukuk yok edilirse sonrasında toplumların nasıl yaşayacağına ilişkin hiçbir fikrimiz yok. Mesela bütün dünyada benzer uygulamalar yapıldığında herkes aynı tepkiyi veriyor 3 aşağı 5 yukarı. Çünkü hukuk yıkıldığı zaman insanların hayatından bir şey eksildiğini herkes görüyor. Herkes o an için olmasa bile kısa bir gelecek içinde kendi hayatının da bir batağa gireceğini, kendi hayatıyla ilgili bir takım kararların sıkıntıya düşeceğini çok net bir şekilde anlıyor. Hafta sonu muhtemelen hepiniz gördünüz. Son derece de güzel bir yazıydı zaten. Kemal Gözler, bir hukuk profesörü kendisi, bir yazı yayınladı. Yazısının başlığı Elveda Anayasa Mahkemesi İrfan Fidan olayı. Biliyorsunuz İrfan Fidan olayını Yargıtay üzerinden Anayasa Mahkemesi'ne ataması yapılan bir eski Cumhuriyet Başsavcısı. Bakalım Mitter'ları davası, Gezi davası, Osman Kavala kararları, bunların hepsinde imzası olan savcılardan bir tanesi. Ve İrfan Fidan'ın atanmasıyla birlikte aslında Türkiye'de hukuka öyle ya da böyle bir şekilde etkisi olmuş, bir şekilde eli değmiş herkes bu olmaz diye bağırmaya başladı. Pek çoğunuz bugünün konuları içinde belki bunun çok öncelikli olmayabileceğini düşünüyor olabilirsiniz. Yanılıyorsunuz. Hemen baştan onu söyleyeyim. Gerçekten çok yanılıyorsunuz eğer böyle düşünürseniz. Çünkü burada bahsettiğimiz kurum var ya, Anayasa Mahkemesi. Türkiye'de 12 Eylül 2010 referandumu ile birlikte hani çok önemli bir kurum olarak yetmez ama evetçiler tarafından toplumun gündemine getirilip bundan sonra hepimizin hayat hakkı, yaşamsal bütün haklarımız daha doğrusu burada savunulacak diyerek yüceltilen kurumlardan bir tanesi. Öyle bir kurum ki içinden Cumhurbaşkanı çıkartmış bir kurum. Ahmet Necdet Sezer'den bahsediyorum. Öyle bir kurum ki bugüne kadar insanların attıkları adımlarda en sonunda hiç değilse ya en kötü ihtimalle kararımı buradan çıkartırım, hayat hakkımı burada savunurum dediği bir kurum. Ama şu an itibariyle ve Kemal Hoca'nın yazdıklarıyla, ki yazıyı okumanızı mutlaka tavsiye ederim, Kemal Hoca'nın yazdıklarıyla artık görüyoruz ki bu hukukun ölümüne de işaret ediyor. Çünkü yazının içinde kendisinin sözlerinin dışına çıkmaktan gerçekten imtina ederim. Çünkü bir hukukçunun anlatımıyla benim anlatmam aynı olmayacak. Sadece o bana yol gösterecek. Onun kılavuzluğunda bugün bir şeyler anlatmaya çalışacağım ben size. Diyor ki, eğer anayasa ve kanunlara uygun olabilse de bu uygulama, yani hani hep burada konuştuğumuz hikaye var ya, bir şey kanunlara uygun olabilir. Yani tırnak içinde hukuki olabilir ama ahlaki mi tartışması beraberinde devam edebilir. Tıpkı burada yapılan atama kararı gibi. Diyor ki Kemal Hoca, anayasa ve kanunlara uygun olsa da Anayasa Mahkemesi'nin etkinliğini bitirmeye de bir yönelik bir durumdur bu. Ne demek bahsettiği şey? Yargıtay tarafından diyor, Anayasa Mahkemesi'ne seçilen 44 üyenin ortalama kıdem süresi 9 yıldır diyor. 9 sene. Yani Yargıtay'ın Anayasa Mahkemesi'ne yolladığı üyelerden bahsedilerek ortalama kıdem süresi 9 yıl. Ve İrfan Fidan'ın görev süresi sadece 20 gün. O 20 gün içinde de tek bir dosya kapağını kaldırmadığını hepimiz biliyoruz. Bizden önce kendisi biliyor zaten. Onu oraya atayanlar biliyor. Peki bunun anlamı ne? Bu Anayasa Mahkemesi'nin etkinliğini, toplum karşısındaki o gözle görülür düzgün tavrını yok etmek bir yana, Yargıtay'ın bitirilmesi demek değil mi aslında? Yargıtay dediğiniz kuruluş ki Türkiye'de hukukun üstünlüğü açısından, hukukun üstünlüğü sıralaması açısından Anayasa Mahkemesi 2010 referandumuyla devreye alınmasa zaten en üst karar merciydi. Daha ötesi yok. Yani şu anda son en yüksek iki merciyi doğranmış durumda ve insanlara deniyor ki sen hukukun içinde adaleti buralarda arayacaksın. Hani o meşhur karikatürde olduğu gibi. Yok ki. Yok. Nasıl arayacaksınız? Şimdi bu atama kararlarının gerekçeleri hepsi üzerinde uzun süre düşünülecek, uzun süre tartışılacak şeyler. Ama sonuçta karara baktığınız zaman hepiniz görüyorsunuz. Hepimiz görüyoruz ki buradan bir çıkışımız yok bizim. Bu hukukun ölümü anlamına geliyor. Daha ötesi yok. İnsanlar size ne anlatırlarsa anlatsınlar. Boş verin, hepsini bir kenara koyun. Parti tercihleri, ideolojik tercihler, desteklediğiniz reisler, hepsi bir yana. Hepsi olabilir ama bu olmaz. Neden biliyor musunuz? Hani bizdeki o meşhur söz gereği, ayarını bozduğunuz terazi bir gün sizi de tartmak zorunda kalacaktır çünkü. Burada yapılan etkinlik değişimi bir gün mutlaka sizin de başınıza gelecektir. Kaçınılmaz olarak. Çünkü Anayasa Mahkemesi sadece bireysel etkinlik anlamında önemli değil. Anayasa Mahkemesi aynı zamanda devleti yönetenler açısından da en önemli kurumlardan bir tanesi. Çünkü devleti yönetenler açısından bir sıkıntı çıktığında da yargılama yeri burası zaten. Ve Anayasa Mahkemesi yüce divan sıfatıyla bütün siyasetçileri yargılama gücüne sahipken yapılan böyle bir atama herkesin kafasında aynı şeyi çağrıştırıyor. Bu neden yapıldı? Neden? 20 günlük görev süresinin içinde Yargıtay'da tek bir dosyaya, bakın altını çizerek, 3 kez kalın harflerle, kalın çizgilerle çizerek, belirterek söylüyorum ki tek bir dosyaya elini atmamış, bir tek dosyanın kapağını oynatmamış bir insan nasıl olur da Yargıtay kontenjanından Anayasa Mahkemesi'ne seçilir? Ve daha acısı, bu nasıl topluma çok sıradan, çok normal, çok doğal bir şeymiş gibi yapıştırılır? Bugün bu konunun tartışılması ısrarla insanların önünden kaçırılıyor. Kaçırılıyor kelimesini bilinçli kullanıyorum. Israrla kaçırılıyor gerçekten. Burada yaşanan şey var ya, bugün bize anlatılan hani o büyük hukuk reformunun nasıl olmayacağının göstergesi. Gönül rahatlığıyla ben size söyleyebilirim. Hukuk reformu falan olmayacak. Size anlatılan, bize anlatılan, yapılacağı söylenen her şey koskocaman bir yalandan ibaret. Gerçekten. Bunun yaşandığı bir yerde hukuk reformu yapsanız ne olacak ki? Bizdeki yargılama usullerine göre kişilerin bireysel haklarının talepleri doğrultusunda başvurabilecekleri son merci olan Anayasa Mahkemesi'ndeki durum budur. Atama budur. Ama şimdi bence üzerinde tartışılması gereken başka bir şey var. Çünkü başka hukukçular da, Türkiye'nin pek çok saygın hukukçusu da aynı şeyi konuşurken, mesela Turgut Kazan, İstanbul Barosu'nun eski başkanı, Anayasaya karşı çok açık bir hile yapıldığını söylüyor. Ama beni ilgilendiren başka bir durum daha var. Bu hukukun insanlar açısından güvenilir olmasının ötesinde yargının siyasallaşması değil mi? Ya hatırlayın, biz geçen hafta bunu konuştuk ya. Geçen hafta yargının siyasallaşmaktan uzak tutulmasının ne kadar önemli olduğunu anlatıyordu. Türkiye'yi tek başına yöneten kişi ve onunla birlikte onun sözlerini yaymakla görevli olan diğer kişiler. Tamamı. Peki bunu yargının siyasallaşması olarak görmeyecek miyiz biz? Hatta bence bir kademe öteye bile gidebiliriz. Siyasetin yargının görevini üstlenmesi bu. Ve Kemal Hoca'nın söylediği gibi siyasi iktidarı sınırlandırılamayan ve vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini koruyamayan bir Anayasa Mahkemesi'nin artık ülkemize sağlayacağı bir yarar yoktur diyor. Cümleyi bir daha okuyayım mı size? Bence en açıklayıcı cümle bu. Bugün bu sabah bu yayını yapmamızın temel gerekçesi bu cümle. Diyor ki, siyasi iktidarı sınırlandıramayan ve vatandaşların temel hak ve hürriyetlerini koruyamayan bir Anayasa Mahkemesi'nin ülkemize sağlayacağı bir yarar yoktur. Ne demek siyasi iktidarı sınırlandıramayan? Demin dedim ya, aynı zamanda gerektiğinde o siyasetçilerin yargı merci burası. Artık bir önemi yok. Artık hiçbir önemi yok. Sıradan bir davada bir siyasetçinin kendisine yakın bir hakim tarafından yargılanmasından hiçbir farkı yok bunun. Bugün bu iktidar, yarın başkası, fark etmez. Burada öyle bir usul açılıyor ki, öyle anlamsız bir düzenleme yapılıyor ki, bundan sonrası için geri dönülemeyecek bir hata bu. Örnek. Peki, örnek verelim. Hani burada daha önce konuştuk ya, üniversite rektörlerinin atanması sırasında uygulanan yanlış usuller bugüne kapı araladı ve bugün onlar hoyratça çok daha ağır kullanılıyor diye. Mesela bu konuyla ilgili insanların bazılarının, toplumun büyük bir kesiminin yokmuş gibi, yapmamış gibi davrandığı Ahmet Necdet Sezer'in ne kadar hatalı bir tutum içinde olduğunu anlattım size defalarca, yıllar içinde burada. Yapma denilmesine rağmen işte üniversiteleri korumak, onu yapmak, öbürünü etmek gerekçesiyle üniversite rektörlerinin atanmasına karışmak, sıralamayı değiştirmek, bakın bugün bizim geldiğimiz yerde derdimizi anlatmamızı zorlaştırıyor. Boğaziçi Üniversitesi'nin başında intihal yaptığı, yani bilimsel araklama yaptığı yargı kararıyla resmileşmiş bir insan, üstelik atamayla oraya getirtilip oturuluyor ve insanlar, üniversitenin öğretim üyeleri sırtlarını dönerek her hafta orada bir eylem yapmalarına, öğrenciler bas bas bağırmalarına rağmen kimse umursamıyor. Bu, yargının bozulması. O gün o adımı atan kişi, yani rektörlerin sıralamasının değiştirilerek üniversitelerin başına atanmasını, kendinde hak gören kişi Anayasa Mahkemesi'nin başından gelip Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturmuş bir kişiydi. Onun o gün yaptığı ne kadar yanlışsa bugün yapılan da, bugün şu anda yapılan da o kadar yanlıştır en azından. Çünkü bu işin gideceği yer bundan sonra çok sakat. Bunun düzeltilmesi ihtimali, hani sizi kırmamak için imkansız demeyeyim de çok zor. Çünkü bu bir usul halini alacak artık. Kütür kütür insanların bir yerden bir yere geçişi için Anayasa Mahkemesi de sanki sıradan bir kademeymiş gibi davranılacak. Hatırlıyor musunuz, burada özellikle bir günün ve Cumhuriyet'in buradaki tavırlarını, gerçekten habercilik anlayışlarını mutlaka överek anmak zorundayız. Özellikle belediyelerin özel kalem müdürlükleri üzerinden kamuya yerleştirilen personel, aile efradından insanlardan konuştuk, hatırlıyor musunuz defalarca? İnanın şu dakika itibariyle bir belediye başkanlığının özel kalem müdürlüğünden bir farkı yok artık Anayasa Mahkemesi'nin. Anayasa Mahkemesi'nde de atama usulü budur artık. Bundan sonra böyle gidecek. Yani siyasi iktidar gücü eline geçirdiğini gördüğü anda, bugün AKP, yarın başkası, herkes için yol diyorum ya, Sezer'in açtığı yoldan bugün ilerliyor insanlar. Hani baktığınız zaman görüşlerin taban tabana zıt olduğunu söylememiz lazım, değil mi? Bunun görüşle bir alakası yok. Bu hukuki bir yol. Çünkü Kemal Hoca'nın, Kemal Gözler'in söylediği gibi bu hukuki de olabilir. Şu anda yaşanan durum hukukidir. Gerçekten hukuki standartların tamamına uyuyor. Ama ahlaki mi? Toplum için olumlu bir şey mi? Vallahi bunu evet diyebilecek bir insanla sabaha kadar tartışmaya hazırım ben. Ama buradan çıkışımız, yani Yargıtay'da özellikle bir kontenjan ayrılarak Anayasa Mahkemesi'nin geçişinde uygulanması gereken esas, şundan kaynaklanan bir esas. Yargıtay'ın o güne kadarki uygulamaların içinde, yani tırnak içinde pek çok içtihadı bilen insanın artık bu davaların çözümünde son kararı verecek, son raconu kesecek kişi olmasına devlet herhangi bir sakınca yok gözüyle bakmıştır. Ve doğrudur bu. Çünkü en çok tecrübesi olan odur. O yüzden işte Kemal Hoca'nın yazısında anlattığı gibi ortalama kıdem süreleri Yargıtay içinde 9 yıl bu insanların. Ama şimdi 20 gün oraya atanmış, lütfedip 20 gün daireye gitmiş, eskilerin söylemiyle daireye gitmiş ama tek bir dosya kapağını kaldırmamış bir insan. Oraya atandığı zaman Yargıtay'ın yetkisi de yok ediliyor artık. Yani devlet usulü içinde, devlet yönetim usulü içinde hiçbir önemi kalmıyor hukukun artık. Bakın, konuşmanın başında bu hukuki dedik çünkü hukuk kurallarına uyuyor ama sonuçta geldiğimiz noktaya bakın, hukukun ölümü anlamına geliyor mu? Demin bir izleyici sordu, çok doğrudur soru. Muhalefet nerede? Bilmiyorum ki nerede. Muhalefet bizim yaptığımız gibi söylenmekle meşgul muhtemelen. Hani ben bir gazeteci olarak yol göstermek açısından defalarca anlattım bunu. Halihazırda da anlatıyorum. Kemal Hoca aynı şekilde anlatıyor derdini. Turgut Kazan aynı şekilde anlatıyor. Ama muhalefetin yapması gereken bu değil ki. Muhalefetin yapması gereken bunun karşısında çok daha dik durabilmek. Ne konuşuyor şu anda muhalefet? Hadi bir düşünün bakalım. Hafta sonunuz muhalefet açısından, muhalefetin konuştuklarını düşünmek açısından nasıl geçti? Ben size söyleyeyim. Saadet Partisi Cumhur İttifakı'nın içine oturur mu, oturmaz mı? Size bir şey söyleyeyim mi? Saadet Partisi isterseniz Cumhur İttifakı'nın halay başı olsun. Şu yaşandıktan sonra hiçbirinin 5 kuruşluk önemi yok. Gerçekten yok. Çünkü yayının başında söyledim ya, her şeyi bir noktadan sonra devamını sağlayacak şekilde yeniden kurgulamak mümkün. Bir şey hariç. Hukuk ölürse, adalet ölürse onun üzerine çıkma şansımız yok. Ve bu hukukun ölümü demek. Biz şu anda yeldir yeldir, bütün gazeteciler, yayının ikinci bölümünde göstereceğim, herkes köşesinde bunu tartışmaya başlamış. Yani Saadet Partisi gerçekten olur mu olmaz mı? Temel Karamollaoğlu'nun sözleri ne anlama geliyordu? Biz sizinle ittifak yaparız ama bu mümkün değil mi diyordu. Hiçbir önemi yok. İnanın bana, zerre kadar önemi yok. Bu yaşandıktan sonra ne yaparsanız yapın artık. İsterseniz Cumhur İttifakı'nın dediğim gibi halay başı olsun. Hatta iki numaralı partisi haline gelsin Adalet ve Kalkınma Partisi'nin ardından. İsterseniz MHP'yi tasfiye etsinler, İYİ Parti de geçsin. Yetmez, HDP de otursun oraya. Hatta CHP de kırsın kafayı, o da Cumhur İttifakı'nın içine girsin. Gerçekten. Mesela Millet İttifakı'nın içinde Demokrat Parti kalsın bir tek. Hakikaten. Ne olacak? Hiçbir önemi yok ki. Bu yaşandıktan sonra ne yapacağız biz? Şimdi bu soruyu belki bu anlamıyla bir kez daha düşünmek lazım. Muhalefet ne yapıyor? Gerçekten ne yapıyor? Herkes şu anda kendi derdine düşmüş, çatır çatır bunu konuşuyor. Oysa mecliste, hani şu an için görevinde tatil süresinde olan falan mecliste ama bir yandan da basın toplantılarıyla bilmem neyle aktif tutulmaya çalışılan meclis içinde yapılacak bir şey yok mu? Var, elbette var. Ama şu anda o kadar ödlek bir muhalefet uygulanıyor ki, kelimeyi tam anlamıyla kullanalım, gerçekten çok ödlek. Kimse kırılmasın, kimse üzülmesin, aman ağzımızın tadı bozulmasın Ali Rıza Bey tadında bir muhalefet yapıldığı için insanlara bunun anlatılmasından bile imtina ediliyor. Oysa eğer ağzımızın tadı bozulmayacaksa Ali Rıza Bey tam da bunu yapmak zorundayız. Bu insanların bütün siyasal anlayışlarının üzerinde durmak zorunda. Bunun altından kalkamayız biz. Gerçekten ne yapabilir muhalefet? Gerekirse meclisi kilitlemek, her şey Türkiye'de adım atılmasını engelleyecek şekilde parlamenter sistemi tıkamak da dahil olmak üzere her şeyi yapmak zorunda. Çünkü bu hukukun ölümü anlamına geliyor. Bu saatten sonra siyasetçilerin yaptıkları hatalar da, hatta istediğiniz kadar geçin, istediğiniz kadar ileri gidin, vatana karşı işlenmiş suçlar da dahil olmak üzere. Sadece bugün iktidar için düşünmeyin bunu. İşte demin konuştuk ya örneği, Sezer'den başlayın bugün Erdoğan'a kadar gelin. Herkesin sonuçta başvurduğu bir yöntem. Yargılanmalarının önü kapanıyor şu anda. Öyle bir ağırlık oluşturuluyor ki, yani Anayasa Mahkemesi'nin Enis Berberoğlu ile ilgili verdiği ikinci karar insanların sevinmesinin hiçbir önemi yok. Vallahi boşa sevinmeyin. Ciddi söylüyorum. Bu saatten sonra Osman Kavala ile ilgili verilebilecek bir karar hiç sevinmeyin. Zaten kararı bizatihi oluşturan insan artık Anayasa Mahkemesi'nde, o savcı oturdu. Hatta devam edin. Selahattin Demirtaş ile ilgili bu saatten sonra Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararını uygulamak üzere Anayasa Mahkemesi'nin alacağı bir karara hiçbir HDP'linin sevinmesini tavsiye etmem. Hiçbir işinize yaramaz. Çünkü ne demek biliyor musunuz bu? 15 dakika sonra her şeyin tekrar başa sarması demek. Şu yaşanan. Ve bunlar olurken siyasal partiler, özellikle muhalefetteki partiler, sadece CHP falan değil, CHP'si de, İYİ Partisi de, HDP'si de, hepsi sadece bıdırdandılar. Başka hiçbir şey yapmadılar. Oysa burada ses çıkartmadıkları bir gün kendi kafalarına da patlayacak. Emin olun 2010'da 12 Eylül referandumuyla insanlara büyük bir kandırmacayla dağıtılan yargısal düzenleme artık son aşamasına geldi. Gerçekten bana kalırsa son adım buydu. Bundan sonra bir adım atmaya gerek var mı? Hiç zannetmiyorum. Bence gerek yok. Ya Anayasa Mahkemesi tamamen kapatılmış durumda şu anda. Atama yapıldı ya Anayasa Mahkemesi'ne. Daha ötesi var mı? Böyle düşündüğünüz zaman biz neyi konuşuyoruz ki? Neyi anlatıyoruz? Neden bahsediyoruz? İnsanlar hafta sonu anma yaptılar. Gaffar Okka'nın ölümünün 20. yılını, Uğur Mumcu'nun ölümünün 28. yılında onu andılar. Onunla ilgili konuştular. Herkes çok büyük sözler söyledi ya. Çok büyük. Ne gazeteciliğin ulu çınarlığından girdiler, çıkmadılar. Ne öbür taraftan emniyet üzerinde oynanan oyunlardan, FETÖ'cü darbelerden falan bahsetmedi insanlar. Hepsi yapıldı. Ama bunların hepsi hikaye. Çünkü bunları yargılayabileceğimiz merci kalmıyor artık. Bunları diyelim ki yaptık. Diyelim ki bunlarla ilgili adımlar atıldı. Hepsi yapıldı, hepsi düzenlendi. Nereye gideceğiz biz? Mesela Türkiye'nin birlik ve bütünlüğü üzerinde oynanan bütün oyunları çözdük. Hepsini çözdük. Her şey bitti. Bununla ilgili olan bütün insanlar tek tek yakalandı, açığa çıkartıldı. Nerede yargılamayı düşünüyorsunuz o insanları? Nerede yargılanacak sizce? Yok ki öyle bir yer. Öyle bir şey yok artık ortada. Hafta sonu, hani dedim ya herkes andı diye. Herkes sorsanız acayip hastası, acayip peşinden gidiyor. Herkes çok mutlu, gerçekten öyle. Hayata oralardan bakıyor insanlar. Mesela Türkiye'deki bütün gazeteciler Uğur Mumcu'nun ardından gidiyor sorsanız. Hepsi. Ama neredesiniz diye sorduğunuzda tamamı arazi. Hafta sonu Uğur Mumcu'nun hani ölümünün 28. yılında anılmasıyla ilgili olarak herkesin söyleyeceği sözler aynı, 3 aşağı 5 yukarı. Ama bence Uğur Mumcu tarzı bir gazetecinin ancak okunarak anılabilmesi mümkün. Ben de Uğur Mumcu kitapları içinde şu Ağaca Dosyası kitabı benim için çok özel bir kitaptır. Umak Yayınları'ndan tavsiye ederim. Bunlar bir de pahalı kitaplar değil. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Umag'ın internet adresinden de satın alabilirsiniz. Gerçekten ucuz kitaplar bunlar. Şimdi burada Ağaca Dosyası ile ilgili öyle bir soruşturma yürütüyor ki Uğur Mumcu. Geldiği yere Aslında sadece sonucunu bırakıyor insanlara. Bu saatten sonra ne yapabilirsiniz? Sizin ne yapmanız gerekir? Sadece onu bırakıyor ve ondan sonra diyor ki buraya kadarını ben getirdim zaten. Bu dosya başlarken, Ağaca dosyasının soruşturması başlarken ben çocuktum ama o akşamı çok iyi hatırlıyorum. O haber bültenini çok iyi hatırlıyorum. 1 Şubat 1979 akşamı Abdi İpekçi'yi vurarak daha sonrasında işte kaldığı cezaevinden kaçan, cezaevin içinden kaçırılan diyelim. Her türlü tezgah oluşturularak kaçırılan Mehmet Ali Ağaca dosyası aralanıyor ve onun oradan başlayarak 1,5 sene sonra, yani çok fazla zaman değil, Mayıs ayının 1981'in Mayıs ayında Papa II. Jean Paul'e San Pietro'da meydanda düzenlediği suikaste yönelik bağlantılar ortaya çıkartılmaya çalışılıyor. Öyle bir dosya hazırlamış ki Uğur Mumcu şu kısacık kitabın içinde. Hani burada defalarca okuduk ya, onun ardından giden pek çok gazetecinin yaptığı, Barışlar'ın yaptığı Cendere'yi okuduk mesela, Metastaz'ı okuduk. Onun ardından yapılan dosyaları okuduk, Timur Soykan'ın kitaplarını okuduk, İsmail Saymaz'ın kitaplarını okuduk. Onların tamamının atası olarak öyle net bir dosyayla çıkıyor ki insanların karşısına. Her şeyin ama her şeyin çözüldüğünü, bütün dosyanın elimizde olduğunu gösteriyor bize. Ve bu kitabı okuduğunuz zaman tıpkı Kemal Hoca'nın, Kemal Gözler'in söylediği gibi hukukun ölümü yüzünden hiçbir adım atılamadığını görüyorsunuz. Yani Ağaca ile ilgili yapılan bütün yargılamaların bir yerde tıkandığını görüyorsunuz. Birilerinin onu koruyarak yargının belli aşamasında o kademelerin önünü kestiğini görüyorsunuz. Ve şu anda yaşadığımız var ya, maalesef insanın yüreğine o öküzü oturtmakla kalmıyor sadece. Hukukun ölümünü bas bas duyuruyor bütün dünyaya. Bu çok kötü bir yol. Bu yayını izleyenler, hakikaten AKP'ye oy veriyor olabilirsiniz. Bugün iktidarını destekliyor olabilirsiniz. Anayasa gereği hakkınızdır bu. Hatta hiç kimseye söylemek zorunda bile değilsiniz. Ben sizin yanınızdayım. Ama burada şu düzenleme var ya, bu düzenleme yarın bir gün sizler için de hayatın çok sıkıntıya girebileceğini gösteriyor. Çünkü geçmişte bunun örnekleri yaşandı. Burada hukuk statüsünün her şeyin dışında tutulmasının temel gerekçesi bu olmak zorunda. Oysa biz bugün muhalefetiyle iktidarıyla saçma sapan şeylerin peşinde koşuyoruz. Saadet Partisi Cumhur İttifakı'na katılır mı? Bilmem, katılır mı? Ama hani o ünlü şiirde olduğu gibi ne güzel mahkememizdin sen Anayasa Mahkemesi demek dışında bir şey kalmıyor artık elimizde. Gerçekten bitti artık. Gerçekten bitti. Bu saatten sonra mesela çıkacak Enis Berberoğlu kararlarının, o karara yerel mahkemenin direnip direnmeyeceğinin hiçbir önemi yok artık. Gerçekten yerel mahkemenin kararına direnmiş bir, Anayasa Mahkemesi'nin kararına direnmiş bir yerel mahkemenin, inanın statü olarak Anayasa Mahkemesi'nden çok bir farkı yok. Ataması aynı şekilde yapılıyor çünkü. Ya da Osman Kavala ile ilgili verebileceği bir kararı olup orada artık özgürlüğün teminatı haline gelebileceğini düşünmemiz için gerçekten bir gerekçe yok. O bitti artık. Bu saatten sonra HDP'liler hani bahsediyorlar ya, İşte muhalefetin içinde etkin yer almak, siyasetin can damarında olmak. Vallahi kusura bakmayın da anlattığınızın hepsi hikaye. Gerçekten tamamı hikaye. Şu olduktan sonra istediğinizi yapın bu saatten sonra. İsteyen istediği kadar bas bas bağırsın. Türkiye'de muhalefetin çapsızlığının temel göstergesidir bu. Siyaseti tıkamak da dahil olmak üzere, bakın bu kadar net söylüyorum. Siyaseti tıkamak da dahil olmak üzere her türlü atımın atılması gerekçesiydi bu. Ama yapılmadı. Bu saatten sonra ne olur? Vallahi hiçbir şey olmaz, ben size açık yüreklilikle söyleyeyim. Hiçbir şey olmaz ama hukuk öldü artık. Gerçekten hukuk öldü artık. İsterseniz Turgut Hoca'nın, Turgut Kazan'ın söylediği gibi anayasaya karşı açık bir hile yapıldığını söyleyeyim. İsterseniz Kemal Hoca'nın, Kemal Gözler'in söylediği gibi bu artık gerçekten Anayasa Mahkemesi'ne elveda demek anlamına gelir deyin. Ne derseniz deyin. Ama Türkiye'de siyaset eliyle yürütülen çapsızlığın temel göstergesi. İnsanlar bu saatten sonra hani Muharrem İnce'nin hareketi siyasette bir yere gelecek mi? Mustafa Sarıgül türkü söyleyerek gerçekten Türkiye'de iktidar olacak mı gibi geyik soruların peşine istediği kadar düşebilir artık. Herkesin rahat olmasında fayda var. Çünkü bu saatten sonra siyasetin işlediği bütün hatalarda yargılanabileceği bir merci yok artık. Anayasa Mahkemesi kendi içinde bile bir direniş sergilemedi bunun için. Onların da ayrıca bir vebali olduğunu söylemek lazım ama Türkiye'de yargının standartlarının ne kadar düştüğünün de bir göstergesi bu. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Demin kitabı gösterdim, Uğur Mumcu'nun Ağaca dosyasını, ama sadece bununla değil, yazdığı yazılarla gerçekten hayatı aydınlatan bir insan Uğur Mumcu. Ben mesleğe yeni başladığımda, ben çok genç bir gazeteciydim daha. Öldürüldüğünde 4-5 senelik gazeteciydim daha. Hepimizin yüreğine oturan bir şeydi gerçekten. Ama o güne kadar yazdıklarıyla hayatımızı anlatan, varlığıyla hayatımızı anlatan ve aydınlatan bir insandı. Ölümünden sonra 28 sene geçti üzerinden. Bakın hala insanların Uğur Mumcu adından bahsetmesi bu gerekçeyle işte. İnsanların önünü açması, genç gazetecilere bir kutup yıldızı olabilmesi. Ne kadar kullanıyorlar? Yayın ikinci bölümünde onu konuşacağız. 2. Gaffar Okkan cinayeti 20 yıl önce Diyarbakır'da tam da toplumsal barış için atılması gereken bütün adımların atıldığı bir dönemde. Yani terörün korkmadan yenilebileceğini bir kamu görevlisinin göstermeye başladığı bir dönemde çok net bir suikastle öldürülen, ortadan kaldırılan Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan. Dün anmalar yapılırken gördünüz mü bilmiyorum ama bir yandan emniyetçiler anıyor Diyarbakır'da. Bir yandan jandarmalar anıyor, öbür taraftan Diyarbakır sporcuları anıyor. Halk anıyor. Herkes bir yerinden gidip ne olduğunu anlamaya çalışamasa da artık öyle bir şey yok çünkü. Ama yanında durduğunu, ne demeye çalıştığını bildiğini anlatmaya çalışıyor insanlara. Böyle anılmak güzel değil mi? Çok güzel. Yalnız biz korumaktan çok anmayı seviyoruz. Bu çok acıklı bir durum. Bittikten sonra konuşuyoruz hep. Türkiye'de siyasetçiler de özellikle böyle davranıyor. Uğur Mumcu'nun ardından söylenenler de böyle. Gaffar Okkan'ın ardından söylenenler de böyle. Maalesef Anayasa Mahkemesi'nin ardından söylenenler de böyle. Göreceksiniz bu hafta Cumhuriyet Halk Partisi'nin sözcüsü çıkıp burada konuştuklarımın pek çoğunu söyleyecek. Pek çoğunun benzer cümlelerini kurarak aynılarını sizinle paylaşacak. Çünkü ona bilecek ki kimse şunu sormayacak. Siz ne yapıyordunuz bunlar yapılırken? Siyaseten buna çözüm bulmak zorunda olan siz değil misiniz? En azından biz yaşanılanı bilmek zorundayız. Yaşanılanın ne anlama geldiğini, bundan sonra neye yol açabileceğini bilmek zorundayız. Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı özellikle çıkardığı yayınlarla desteğinizi bekliyor. Lütfen desteğinizi esirgemeyin. Bu demin size gösterdiğim kitap da dahil olmak üzere Uğur Mumcu'nun bugüne kadar yazdığı bütün kitaplar, yazılarından derlemeler orada hem de gayet makul fiyatlarla desteğinizi bekliyor. O vakfın yaşaması, araştırmacı gazetecilerin yetişebilmesi için o vakfın yaşaması ancak böyle mümkün. O yüzden lütfen desteğinizi esirgemeyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki dünyanın bir yerinden. Hem de aynı şeye inanmadığımızı bilmenize rağmen geliyorsunuz buraya. Evet, biz hayat aynı yerden bakmıyoruz. Bakmayacağız. Çünkü bu ülkede farklılıklarımızla bir arada yaşamak istiyoruz biz. Çünkü biliyoruz ki böyle yaşamak çok güzel. Gerçekten çok güzel. Evet, çok mücadeleli, sıkıntılı, çileli. Ama başardığın andan itibaren hayatın çok zenginleşiyor. Çünkü sana benzemeyen insanlarla yaşamın farklı yönlerini, düşüncenin farklı yönlerini keşfediyorsun. O zaman konuşacağız. Korkmayacağız birbirimizden. Küfretmeyeceğiz, hakaret etmeyeceğiz, birbirimizi tehdit etmeyeceğiz ve oturup mutlaka ama mutlaka konuşacağız. Çünkü konuşmazsak çok uzaklaşacağız ve bu uzaklık ayrılık getirecek. Oysa direnmek mümkün ve bu direnmenin sergilendiği bu yayın devam etmesi istiyorsanız sizin de yapabilecekleriniz var. Mesela Patreon.com'dan Ünsal Ünlü adına küçük katkılarınızla bu yayını desteklemeniz mümkün. Patreon.com Ünsal Ünlü. YouTube'u açın mesela şimdi, arama çubuğuna Ünsal Ünlü yazın. Yandaki büyüteci tıklayın. Hoş geldiniz, benim kanalımdasınız. Bunu ünsalunlu.com.tr'den de yapabilirsiniz. Aynı abone ol düğmesi orada da var. Ne işe yarar abone ol düğmesi? Şu işe yarar. Siz bu yayını tercih ederek bugünün saçma sapan yalaka medya düzenine mahkum olmadığınızı göstermiş olursunuz. Hiç az bir şey değildir. Üstelik abone olmak sadece bir tek mail adresi yazarak gerçekleştireceğiniz bir şey. 5 kuruş para harcamanıza bile gerek yok. Yani yanında küçük bir zil var. Hele bir de ona dokunursanız yayınlar başlamadan önce size haber gelecek demek o. YouTube'un yayıncılar için sağladığı bir avantaj var. Katıl düğmesi. Bu düğme de aynı şekilde ünsalunlu.com.tr'de var. Bu isterseniz yayını küçük aylık katkılarla destekleyebileceğiniz anlamına geliyor. İsterseniz kelimesi kritik burada. Çünkü istemezseniz yapmak zorunda değilsiniz. Bu yayın ilk gününden beri parasızdı. Her zaman da parasız olacak. Ve bunun dışında ünsal@ünsalunlu.com adresine bir mail atacak olursanız ben size katkı iletmenin başka yollarını anlatan bir maille yanıt vereceğim. Ama en büyük desteğiniz bugüne kadar değişmediği gibi bugünden sonra da değişmeyecek. Burada olmak, burada olup birbirimizden korkmadan konuşmaya devam etmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Bir saat sonra haftanın ilk gazete yayınını yapacağım burada. Uygunsanız oraya beklerim. Değilseniz artık haftaya başladık, canınız sağ olsun. Yarın sabah saat 9'da ölmez sağ kalırsam buradayım. Gelin hayatımızı konuşmaya orada devam ederiz. Herkese çok güzel, çok sağlıklı, huzurlu, bolluk, bereket içinde yüzümüzün güleceği, içimizin hep rahat olacağı, ağız tadımızın yerinde olacağı çok güzel bir gün ve hafta diliyorum. Tekrar birlikte olacağız. Hoşçakalın.